Britannica'yı okurken, Roma bölümünü okurken, Roma Cumhuriyeti dönemini okurken baktım ikide bir empire, empire diyor. Yani Roma Cumhuriyeti öyle genişledi ki İspanya, Fransa, Galya ya da Kuzey Afrika, Korsika, Sardinya, Sicilya, ondan sonra doğuda Makedonya, Yunanistan, Anadolu ve gidiyor. Yani bu kadar çok toprağı, bu kadar çok ulusu, kültürü, halkı altına alan bir devlete cumhuriyet demek olanaksız. Yani empire derken ansiklopedi şeyi kastediyor, devleti kastediyor. Ama devlet formel olarak cumhuriyet. Yani bir çelişki var. Bu kadar büyüyen, çok uluslu bir devlet cumhuriyet olamaz. Cumhuriyet neden olamaz? Çünkü cumhuriyet değişik. Yani cumhuriyet şey, imparatorluk tek istencin yönetimi, tek istencin devleti. Yani ister Çin İmparatorluğu, ister Roma, ister Osmanlı, isterse Kutsal Roma İmparatorluğu ya da ne olursa olsun. Tek istenç. Ve Roma'da ise Cumhuriyet döneminde, Cumhuriyet Roma'sında bu 1, 2, 3. yüzyıl, 2. yüzyıl, 1. yüzyıla geldik. Orada devlet de bir istenç parçalanması. Dolayısıyla devletin bir parçalanması gibi bir şey ortaya çıkıyor. Yani aslında şey, sonunda iç savaş yaşanıyor. İç savaş dediğimiz zaman bu Jules Caesar ve Pompei arasındaki savaş. Ona iç savaş diyeceğiz. Ve ondan şimdi Pompei ve Jules Caesar'a geldiğimiz zaman, yani 1. yüzyıla gelmiş oluyoruz. Jules Caesar 100 yılında doğuyor. Yani 1. yüzyıl. Yüzyılın başında doğuyor ve politik yaşama atılıyor. Ve çeşitli görevler alıyor ve yükseliyor. Sonra, şimdi Jules Caesar'ın Roma Cumhuriyeti'nin imparatorluğa dönüşümünde belirleyici rolü var. Bu rol nereden kaynaklanıyor? Nasıl bulacağız? Yani neden Sezar imparator olmayı mı istiyordu ya da cumhuriyeti imparatorluğa dönüştürmeyi mi istiyordu? Hayır. Aslında o dönemde yani 1. yüzyılda imparatorluk Sezar'dan sonra imparatorluk başlıyor. Yani resmi olarak. O 1. yüzyıl içinde hiçbir Romalı da imparatorluğa geçme niyeti gibi bir şey yok. Bunların içine Sezar da girmek üzere. Yani hepsi cumhuriyeti korumak istiyorlar. Cumhuriyeti koruyamıyorlar. Neden koruyamıyorlar? Yani Cumhuriyet kendi kendini yönetemiyor. Şöyle bir şey oluyor. Sezar, Crassus ve Pompei. Bunlar bir üçlü ittifak yapıyorlar. Birinci triumvirate deniyor. Triumvirlik ya da. Ve yani bunun anlamı şu. Belli açılarda çıkarlarını birbirlerini destekleyici bir biçimde bir anlaşma yapıyorlar. Konsüllük, senato üyeliği, işte Galya komutanlığı falan ya da başka yerlerin komutanlığı gibi şeyler var, çıkarlar var ve bu üçü arasında böyle bir çıkar anlaşması yapılıyor ve bu anlaşma sonucunda Sezar şeye gidiyor, Galya'ya gidiyor. Şimdi Roma Devleti'nde konumların elde edilmesi nasıl oluyor? Yani niye kim konsül seçiyor? Senato üyelerini kimler seçiyor? Nereden geliyor senato üyeleri? Daha başka magisterlikler ya da devlet görevleri, yetkililer nasıl saptanıyor? Bunlar önemli. Yani ve bunlar son derecede karışık. Ve bu karışıklık da şey, kaosu artıran bir şey. Yani konsülleri, şimdi bir senato var, biliyoruz Roma senatosu, o imparatorlukta bile var. Daha önce de var. Ve bu senato şeyden oluşuyor. Daha çok patisyenlerden oluşuyor. Patisyenlerin sesi ya da onların istenci anlamına geliyor. Ama aynı zamanda da şey var. Son derece güçlü olan bir tribünlük konumu var. Bu da pleblerden de oluyor. Aslında şeyler, burada bir karışıklık var. Yani bunu bu konuda yazanlar da pek şey yapamıyorlar. Çözemiyorlar gibi görünüyor. Tribünün veto yetkisi vardı. Senatonun tüm kararlarını veto edebiliyordu ve dolayısıyla senatonun üzerinde bir istenci vardı. Ama tribün pleblere ait bir konum. Ve hep öyle. Ama daha sonra pleblerin sayısı 10'a çıkarılıyor ve pleblerin kararının oy birliğini gerektirmesi nedeniyle eğer patisyenler bir plebi rüşvette satın alırlarsa pleblerin veto etme güçleri sıfıra iniyor. Ve bunu bir iki kritik noktada başarıyor patisyenler. Ama şimdi burada şey var. Sezar da devreye girdiği zaman tribün olarak o geri kalan 9 tribün ne oluyor? O konuda kimse bir şey söylemiyor. Yani sanki hepsi Sezar'la uyum içinde davranıyorlarmış gibi yazılıyor. O 9 tribün var Sezar'dan ayrı olarak. Ya yani Sezar tribün seçiliyor. Tribün seçilmek bu yine paradoksal bir şey. Roma Cumhuriyeti'nin son zamanlarında yani 1. yüzyıla doğru patrisyenlerden olmak yani soylular sınıfından olmak bir dezavantaj. Çünkü bu şey tribünlük konumu şeye ait, pleblere ait. Böyle bir şey de var, paradoks da var. Öyle diyorlar. Ve Sezar soylulara ait, patrisyenlere ait. Sezar, Julius Sezar değil mi? Sezar, Kaiser denen şey Sezar. Almanların Kaiser dedikleri şey Sezar. Rusların Çar dedikleri şey Sezar. İslam'da yine Kaiser deniyor. O da Sezar'ı gösteriyor. Ve Kayseri Sezar'dan doğan bir şey, adlandırma. Kayseri, Kaiser. Şimdi Sezar, onun dışında Julius Sezar. Bu Julius'ler şey, en eski ailelerden, soylu ailelerden birisi Roma tarihinde ve aslında şey, Sezar kendi soyunu Venüs'e dayandırıyor. Oradan geldiğine inanıyorlar. Ve Juli, July, İngilizce'de, Temmuz değil mi? July. O da şeyden geliyor, Sezar'dan geliyor. Yani bu Sezar, Sezar'ın adı şey, bu kültürlere oldukça derinden işlemiş. Ama ne olduğunu bilmeseler. Türkiye nüfusunun %99 ya da 1999'u Kayseri'nin anlamını bilmiyor. Evet. Evet. Kayseri'den geliyor. Ve aynı zamanda o Ağustos'u biliyorsunuz. August. O August. Ama Temmuz değişmiş İslamik dünyada ama Avrupa'da Juli şey Sezar'dan geliyor.
Temmuz
evet Sümerlere gidiyor. Yani şimdi bu Sezar ve Pompeius arasındaki ilişki ya da hesaplaşma Roma tarihinin yazgısını, Roma tinin ya da Roma devletinin yazgısını belirliyor. Bu ilişki nedir? Şimdi Sezar kuzeye gönderiliyor, Galya'ya gönderiliyor ve Galya'da ne yapıyor? Galyalılarla savaşıyor. Yani orayı egemenlik altına almaya çalışıyor. Aynı zamanda da servetini arttırmaya çalışıyor. Çünkü savaş kazanmak, yağma yap kazanmak demek. Ve o da şey zengin olmak demek. Zengin olmak güneyde yani Roma'da nüfuslu olmak demek. Adamları, insanları satın almak, mevkileri, konumları satın almak, politik olarak güçlü olmak demek. Yani Sezar'ın savaştaki şeyi o çıkarıyor. Ve Sezar aynı zamanda da bir deha, öyle demek gerekir. Eğer yani deha olarak burada şey göreceğiz, hedefine çok iyi odaklanmış ve başka hiçbir şeyi dikkate almıyor. Her şey o hedef için. Bu arada Sezar oldukça yüksek, çok sayıda yazı yazmış ama bunlardan sadece şey var. Onun kitapları olarak, Galya Savaşları olarak yazdığı şeyler var. Mektupları, konuşmaları, söylevleri falan onlar yok olmuş diyorlardı. Şimdi Sezar kuzeye gitti. Bu üç triumvirlik şeyine göre, anlaşmasına göre. Yani Crassus. Crassus çok önemli değil bu anlaşmada. Pompey ve Sezar bunlar önemli. Pompey şeyde kaldı, orada kaldı. Aslında Pompey kendisine Suriye ile ilişkilendirdi ama oraya gitmiyor sanıyorum ve Roma'nın biraz güneyinde konumlanıyor, mevzileniyor ve orada yıllar geçiriyor. Sezar 5 yıl için şey atandı yukarıda komutan Galya için. Ve orada şeyini arttırdı, servetini ve dolayısıyla gücünü arttırdı. Şimdi Sezar'ın gücünü arttırması güneydekileri korkutuyor. Yani bu şey dönem, kaosun egemen olduğu bir dönem ve güçlü olan politik olarak söz söyleme hakkını da kazanıyor. Bunu formüle edebilmek biraz zor olacak ama Sezar, Sezar'dan gelmesini istiyorlar güneye. Ve gelirken aynı zamanda da şey, ordusunu dağıtmasını, askerlerini dağıtmasını ve kente öyle dönmesini istiyorlar. Ve Sezar böyle bir teklifi kabul edecek olursa öldürüleceğini biliyor. O dönemde yine Roma politikasında suikastlar şey, moda ya da çok yaygın. Yani Roma politikası düzgün bir politika olmaktan çıkıyor ve burada önderler, yani şeyler, o büyük karakterler ya da önemli kişiler, bunlar sık sık şey, öldürülüyor. Sezar'ın da böyle bir şey var. Şeyle karşılaşacağı konusunda hiçbir kuşkusu yok ve orada Sezar'ın ya teslim olması, yani şimdi Sezar bunu iyi biliyorsa, çok eminse böyle bir davranışı yap, yani bu teklifi kabul ettiği zaman yok edileceğini ve ortadan kalkacağını çok iyi biliyorsa ne yapması gerekir? Akıllı bir adam Sezar. Yani yapması gereken şey şaşırtıcı bir şey değil. O askerleriyle gidecek şeye, güneye. Askerlerin de o davranıştan şeyi var, çıkarları, kazançları var. Onlar da şey, Sezar'ın gücü sayesinde onlara toprak verilecek büyük olasılıkla. Yani yenen tarafta olmak her zaman şey avantajlı. Orduyu dağıtıp Sezar'ın kuzu kuzu gidip Roma'da bir sıradan yurttaş gibi davranması şey bir tür intihar ya da açıkça intihar anlamına geliyor. Burada bir faktör daha var. Yani bu daha kolay anlatılabilir mi bilmiyorum ama okursanız o tarihin o dönemini görebileceksiniz. Konsüllük var. Sezar'a konsüllük sözü veriliyor ve gerçekten de tutuluyor söz. Ama konsüllük bir yıl. Yani burada öyle bir durum var ki Sezar'ın orduyu ordu komutanlığından ayrılmasıyla konsül seçilmesi arasında 10 aylık bir şey var. Süre var ki bu süre içinde Sezar tamamen şey korumasız. Yani Pompei'nin şeyine kalıyor, vicdanına kalıyor ki, duyuncuna kalıyor ki Pompei'de duyunç ya da Sezar'da duyunç diye bir şey yok. Çıkarına aykırıysa yok ediyor. Eğer çıkarına uygunsa antlaşma yapıyor, anlaşıyor. Yani politika bu şeyde gidiyor, tin üzerinde gidiyor. Buna yani şey değil, kimse kimseye güvenmiyor. Cicero var burada rol, yani Cicero da rol oynuyor biliyorsunuz. Onun da şeyleri var, düşmanları, dostları ve Cicero cumhuriyetçi. Dediğim gibi o dönemde, o sırada kimse cumhuriyetin yıkılmasından yana değil, herkes cumhuriyeti kurtarmaya, korumaya çalışıyor. Ve cumhuriyeti kurtarmaya çalışanların arasında şey de var, Brutus da var. Brutus, Sezar'ın oğlu, üvey oğlu değil mi? Ve Sezar, Sezar'ın sevdiği ve kendisi de Sezar'ı seven bir insan. Yani bu Brutus şey değil, bir haydut değil, bir kabadayı değil. Eğitimli bir genç, erdemli bir genç ve Hegel onun için şey diyor, çok yüksek sözler söylüyor. Şey de öyle, Plutarch'ta da öyleydi. Yani kimse cumhuriyeti yok etmek istemiyor, herkes cumhuriyeti kurtarmak istiyor. Cicero, Brutus, Sezar da şey... Kısa bir diktatörlük döneminden sonra öyle cumhuriyet kurumlarını yok etmeye falan girişmiyor. Ama o şeyin politik güçlerin dağılması bir kaos yaratıyordu. Yani ve bu bir devletin çöküşü anlamına geliyor. Yani düşünün şimdi Fransa'ya bir İspanya'daki kuvvetler orada şey var. Scipio var yanılmıyorsam. Yani adlar önemli değil ama... Ha? Evet, orada kendi başına bir devlet gibi davranıyor. Sezar Galya'da kendi başına bir devlet gibi davranıyor. Sezar'ın Galya'da 1 milyon insanı öldürdüğü, 1 milyon kadarını da tutsak aldığı söyleniyor. Burada bir yerde ben okudum. Galyonlar ayaklanıyorlar bir yerde, birkaç yerde. Vercingetorix diye birisi var. Sonunda o teslim oluyor. Ama bir yerde şey, Sezar'ın davranışına bakın. Yani direnen bir kasabayı, yani Sezar'ın kuvvetlerine direnen bir kasabayı ele geçirdikten sonra kasabadaki tüm insanların ellerini kesiyor. Yani bu şey, Sezar'ın yaptığı bir şey. Onun kararı, onun buyurduğu bir şey ve bu ne anlama geliyorsa, yani Sezar böyle bir aynı zamanda.
Despot.
Despot değil, yani, sadist yani. Gibi bir şey. Yani ne demek? Bütün bir kenti şey, elsiz, kolsuz, elsiz bırakmak. Bu inanılacak bir şey değil. Aynı zamanda da Sezar çok büyük bir insan. 1 milyon insanı öldürüyor, 1 milyon insanı tutsak alıyor ve Sezar büyük bir insan. Galya'da, bu Galya'daki Roma bulunuşunun amacı yağmadan ve talandan başka bir şey değil. Yani Galya tamam, orada Galyalılar var, Keltler var. Yani zaman zaman iniyorlar güneye, problem yaratıyorlar. Roma'yı bir kere yağmalıyorlar bütün o daha önceki tarihte. Yani Roma yazılar vermiyor değiller. Ama yine de Sezar'ın oradaki amacı şey, kendi çıkarı açısından belirleniyor. Yani yağma, savaş yapmak, yağma kazanmak ve o şekilde gücünü arttırmak. Yani Sezar o görevi alırken, aynı zamanda o da şey, o görevi almak için rüşvetler veriyor ya da borçlar alıyor ve o borçları da ödemesi gerekiyor. Şimdi Roma, Pompei de ayrı bir şey. Bazı kişiler özel ordular kuruyorlar. Yani bunlar da önemsiz değil. Özel ordular şey, kendi parası var ve adam topluyor, köylü topluyor, gönüllü ya da paralı asker ve ordu kuruyor. Yani bir cumhuriyet, bir devletin içinde bunların olması o devletin, kendine, sadece kendine. Yani onun için şey, bunları ben çok iyi bilmiyorum ve o yüzden hepsi aklımda değil, hepsine tek şey yapamıyorum, tek tek anlatamıyorum. Yani unuttum, okudum ama ona rağmen şey, okuduklarımın yarıdan çoğu şey oldu, sindi gitti. Yani birkaç kere daha okumam gerekiyor. Evet, ama bu önemli. Yani niye bir kişi kalkıp şey yapıyor, özel ordu kuruyor. Yani bunlar küçük ordular değil, muhtemelen 10 bin, 20 bin, 50 bin kişilik ordular. Ve bunlarla politik güç şey yapıyor.
İktidar
çalışıyor. Evet, yani ve şey yaptığı zaman da, gücünü kaybettiği zaman da işte sen filan tarihte ordu kurmamış mıydın diye düşmanları tarafından yargılanıyor, senatoya götürülüyor ya da başka pretorların önüne çıkartılıyor ve yok ediliyor, idam ediliyor. Ya da doğrudan doğruya suikastın hedefi oluyorlar, öldürtülüyorlar. Yani çok fazla şey var, buna benzer olay var, bunlar şey değil, kurgu değil, olgular. Mesela Hegel şey diyor, Roma ilkesi bütünüyle egemenlik ve askeri güç üzerine kuruluydu. Yunanistan'da böyle değildi. Yunanistan'da bireysellik vardı ve Yunanlar efendi gibi gidip toplanıyorlardı, oturuyorlardı, konuşuyorlardı, tartışıyorlardı. Tek bir küçücük bir şiddet, en küçük bir şiddet uygulanmadan oylama yapılıyordu. Ona göre karar veriliyordu. Perikles zamanında ya da genel olarak Yunan demokrasinin şeyi buydu, dini buydu, uygarlıktı. Roma'da o dönem geçiyor artık. Yani şeyde Roma'da da öyle geçmişte. Dingin dönemler, huzurlu dönemler var ama cumhuriyet büyüdükçe, yani toprak genişledikçe, şey güç arttıkça o gücü demokratik zaten Roma'da demokrasi şey, yani şu Hegel'in sözüne göre olanaksız bir şey. Roma'da birey yok ama Roma'da kişi var. Ve bunu Hegel şimdiki son bölümde, ikinci bölüm, alt kesim, üçüncü kesimde, yani imparatorluk döneminde Roma'da onu inceleyecek. Şimdi Roma, Sezar, Pompey güneyde, Sezar kuzeyde, bir de Crassus diye biri var. Aslında Sezar ve Pompey'nin ve Crassus'un bir araya gelmelerindeki şeylerden birisi, faktörlerden birisi, Sezar'ın bir kızı var, Julie diye. Julie ve Pompey evleniyorlar. Yani Pompey, Sezar'ın kızıyla evleniyor. Crassus'un neden oraya takıldığını onu hatırlamıyorum ama o da bir nedenle takılıyor, üçlü olmaları için. Daha sonra şey ölüyor, Julia ölüyor, yani Sezar'ın kızı ve o zaman Pompey ile Sezar arasındaki dostluk ya da bağ kırılıyor, kopuyor. Ve Sezar'ın Sezar sonunda özet olarak güneye askersiz ve ordusuz inmek istemiyor. Öyle inerse konsüllük hakkı da henüz şey olduğu için, işlemediği için, yani gıyabında aslında konsül seçiyorlar bir keresinde ama bu son durumda öyle değil. Rubikon'u duydunuz değil mi? Bir nehir. Kuzeyde. Yani Rubikon'u geçmesi Sezar'ın şey gibi, Maraton Savaşı gibi bir şey. Dünya tarihini değiştiren bir şey. Sezar'ın Rubikon'u geçmesi Cumhuriyet'in imparatorluğa dönüşünün simgesi ya da şey anlatıma bir bakalım. Yani Sezar ordusunu dağıtmayıp güneye Roma üzerine yürüdüğü zaman artık şey ya ok yaydan çıkmış oluyor. Bunun sonucu imparatorluk. Neden? Çünkü Sezar'ın düşmanları Cumhuriyet'in kurumlarını ve gücünü ellerinde tutan insanlar. Sezar'ın onları yenmesi o kurumların Sezar'ın eline düşmesi sonucunu getiriyor. Eğer öyle diyor. Yani iyi bir açıklama. Ya Sezar'ın düşmanları Cumhuriyet'in koruyucuları olduğu için Sezar'ın onları yenmesi Cumhuriyet'in son anlamına geliyor. Yani devletin Sezar'ın eline düşmesi anlamına geliyor. Ve herkesi Cumhuriyet'in koruyucusu. Cicero, Pompey, Brutus ve başka pek çokları. Sezar Pompey ile savaşını kazanıyor. Yani Pompey iyi bir asker değil. Biraz da yaşlı galiba ve onu Yunanistan'da yeniyor Sezar. Aslında sonra Pompey Mısır'a kaçıyor. Mısır'a kaçıyor değil mi?
Evet.
Ve Mısır'da Pompey Kleopatra ile tanışıyor. Sonra Sezar geliyor oraya. Sonunda Pompey ortadan kaldırılıyor. Sezar ben imparator olayım gibi bir talepte bulunmuyor. Yani öyle bir şey yok.
İşte orası niye öyle söyleniyor ki? Aslında bütün başından itibaren cumhuriyetçiliğe karşı mücadelesi dışarıdan yani olayın içinde değil ki senatoda da değil. Dışında. Ha bile o gruba girmiş ama iktidarı ne getirecek?
Hangi? Sezar. Hangi? Sezar bir yere girmiyor. Yani Sezar bir komutan şu an o anda.
İşte yani orada o görevleri elde etmek için bile uğraşıyor. Sonra en sonunda girdiği
evet.
Sonuçta
Roma Kralısı iç savaşta zaten yarısı boş oluyor zaten.
Yani denetleyici mekanizmalar çeşitli insanları satın aldığında aslında yozlaştırmış oluyor Cumhuriyet.
Kimler satın aldığında?
Yani tribünleri etkileme ya da insanlara baskı yapma vesaire ile de gene yani işleyen bir mekanizmayı aslında işleyemez hale getiriyor.
Sezar ne gerekiyor?
Ama hepsi onu yapıyor. Sezar
yani hep bir elden aynı şeyi yapıyorlar aslında. Yani Cumhuriyet taraftarı da olabilir, savunduğunu da söyleyebilir. Ama bu tür ilişkilere girdiği zaman tamamen savunduğu sisteme karşı bir...
Evet, savunduğu sisteme karşı bir...
Tamam. Savunduğu sistem... Nasıl?
Cumhuriyet'in yıkılmasını Sezar yapıyor, Sezar tabi.
Sezar
Brutus'un onu öldürmesinin esprisi yani şekilde yani Cumhuriyet'e karşı olduğunu düşündükleri için.
Şimdi bunu Hegel nasıl çözümlüyor? Yani burada olayın şeması son derece yalın. Cumhuriyet kendi içinde işlemez hale geliyor. Neden işlemez hale geliyor? Çünkü yok, merkezi bir istenç yok. Tek bir istenç yok. Yani bir karar, şimdi bir gemide 5 tane kaptan olursa o gemi nereye gider?
Ama Pompey'i normalde götürüyor aslında yani.
Pompey yalnız değil ama Pompey'nin yanında Sezar ve Crassus var ve Senato var. Yani Pompey ve Crassus konsüller oluyorlar. Konsüllerin rolü değil. Yani bir tribün bazen konsüllerden daha güçlü görünüyor. Bazen Senato yapıyor, ağırlık kazanıyor, ağırlığı ele geçiriyor, yani gücü eline geçiriyor ya da onun etkisi belirleyici oluyor ya da onun istenci bir... Ama her zaman değil. Yani Anadolu'ya gönderilen komutanlar var mesela. Onlar kendi başlarına davranıyorlar. Düşünün, yani siz Roma'dan Anadolu'ya gönderiyorsunuz. Anadolu Ya bir komutan gönderiyorsunuz, asker, Roma askerlerini, Roma komutanını gönderiyorsunuz. O orada aynı zamanda da vali yönetiyor. Yani orada şey değil, bir imparatorluğu temsil etmesi gerekiyor. Halkı yağmalamaması, soymaması gerekiyor. Bir, yani yasalara göre davranması gerekiyor. Ama Anadolu, yine bütün Roma İmparatorluğu'nda bir yurttaşlık hakkı sorunu var. Uyruk olma, yani Roma uyruğu olup olmama, yurttaşlık demekten demeyelim de uyruk. Anadolu'ya gönderilen Roma komutanı orada eğer keyfi davranırsa o imparatorluğun tinine, ruhuna aykırı ve imparatorluk o komutanı değiştirmek ister. Onun için mahkeme kuruyorlar. Özel bir mahkeme kuruyorlar. Bu birkaç yerde geçiyor. Yani şey değil, böyle bir sadece önemsiz bir ayrıntı değil. Çünkü eğer bulunduğu yerde keyfi davranıyorsa komutan, oradaki halk onu mahkemeye, Roma'daki mahkemeye şikayet edebiliyor. Ve o mahkeme o komutan üzerinde etkili. Onu geri çağırabiliyor, cezalandırabiliyor vesaire. Yani devlet olarak düşünmek gerekiyor. Roma çapulcu bir komutan göndermiyorlar ya da bir çapulcular alayı göndermiyorlar. Haç seferlerinde olduğu gibi sürü göndermiyorlar. Anadolu'ya şey gönderiyor, bir komutan gönderiyor ve o komutanın Roma'ya karşı sorumlu olması, orada Roma'yı temsil etmesi, yani türeyi, yasaları, devleti temsil etmesi gerekiyor eğer Romalıysa. Yani ama komutan aynı zamanda da uzakta ve Romalılar yine bu devletin yönetimi kaygısıyla yollar yapıyorlar. Yani çok fazla yol var Roma Roma devletinde kuzeye yani o yollarda atlar, tabii ki atlı arabalar gidiyor ama kölelerin taşıdığı şeyler de var. Karavanlar falan da yani tahtrap ne derler onlara? Tahtravanlar. Evet. Roma Sezar'ın Sezar o triumvirlik, birinci triumvirlik, ikincisi daha sonra. İkincisi şey aslında yani o gizli bir anlaşma şeklinde oluyor ve bunlar bir kere daha toplanıp bir yerde şey yapıyorlar. Bir 5 yıl daha uzatıyorlar bu anlaşmalarını. Yani bunlar önemli anlaşmalar. O şeyde konsül oluyorlar. Pompey ve Crassus, Sezar komutan oluyor dedi. Galya'ya gidiyor. Galya'da 5 yıl kalıyor. Bir kere daha uzatılıyor. Sonra da dönmesi gerektiği zaman yani Sezar orada galiba bütün düğüm noktası orada. Yani Sezar'ın evet Sezar oraya onların dediği koşullar altında dönecek olursa yok olacak. Yani ordusunu teslim eder ve konsüllük için beklemeye başlarsa 10 ay boyunca Sezar'ın orada sonu geliyor demektir ve Sezar Rubikon'u geçiyor ordusuyla. Roma'ya geldiği zaman yani şeylerini yendiği zaman, düşmanlarını yendiği zaman devlet eline düşüyor. Devletin yani mesela şurada Hegel'in şöyle bir şeyi var. Bir yanda diyor Senato ile birlikte ve bu yüzden görünürde Cumhuriyet'in savunucusu olarak Pompeius ve öte yanda lejyonları ve dehasının üstünlüğü ile Sezar. İki yan. Crassus yok burada. En güçlü iki bireysellik arasındaki bu kavga Roma'da forumda bir çözüme bağlanamazdı. Forumda değil. Bu meydan savaşı. Sezar kendini birbiri ardına İtalya, İspanya ve Yunanistan'ın egemeni yaptı. İtalya, İspanya ve Yunanistan. Ve düşmanlığından önce 48'de Farsalus'ta tam bir bozguna uğrattı. Kendi için Asya'yı güvenlik altına aldı ve utkulu olarak Roma'ya geri döndü. Roma'nın dünya egemenliği böylece tek bir bireyin eline düştü. Roma, demokratik anayasa bundan böyle Roma'da sürdürülemez ama ancak görünüşte olabilirdi. Yani Roma anayasasına demokratik denebilir mi? Cumhuriyet dönemindeki anayasaya. Denebilir. Çünkü orada halkın istenci de belli bir ölçüde temsil ediliyor. Ama o anayasada aristokratik öğeler de var. Çünkü patisyenler temsil ediyor. Ve monarşik öğeler de var bir bakıma. Yani konsüller var. Cicero, şimdi Hegel, burada problem şu, acaba bizler de mi Roma Cumhuriyeti'nin sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz? Yani Roma Cumhuriyeti sürseydi daha iyi olurdu.
Neydi? O kadar büyümezdi hocam.
Öyle mi? Yani imparatorluğa göre.
Yok, o kadar büyümezdi yani.
biz herhalde alıştık ama şu an yani orada Romalılara imparatorluk şey gibi, imparatorluğu istemek ihanet gibi görünüyor. En büyük hainlik gibi görünüyor ve bu konuda şey değiller, samimi olarak böyle düşünüyorlar. Özellikle Brutus böyle düşünüyor. Cicero örneğin ama Hegel bu bir zorunluluktu diyor. Yani zorunluluk şey o kadar büyümüş bir alanı tek bir istenç yönetebilir. Çünkü anlayabiliyoruz değil mi? Yani imparatorluk bir gemi aynı şey değil. Yani gemide tek bir kaptan olursa o gemi iki kaptanlı, beş kaptanlı olduğundan daha iyi yapar. Çünkü beş kaptan, üç kaptan bunlar kendi aralarında anlaşmazlığa düştükleri zaman ne yapabilirler? Yani forumda çözemiyorlar şeyleri, problemlerini. O zaman şiddet uygulayarak çözecekler. Ve yani bu kadar genişleyen bir devletin de tek bir noktadan. Şimdi burada devlet konusunda bir başka problem var. Yani bunlar dünya tarihinin durmayacağını gösteren şeyler ve ilerlemesinin motorları aslında. Roma Cumhuriyeti'nde belli bir ölçüde halk istenci devlette anlatım buluyordu ama yine de bu bütün Roma toprakları açısından, yani Roma devletinin egemenliği altındaki topraklar açısından düşünürsek şey, orada halkın istencinin devletin istenciyle çöküştüğünü söyleyemeyiz değil mi? Söyleyemeyiz. Yani bugün Avrupa bir 500 milyonluk süper devlet olarak ortaya çıktığı zaman yine de genel olarak şey diyebileceğiz, orada halkın istenci ve devletin istenci aynı şey. Demokrasi olduğu için. Ama Roma İmparatorluğu durumunda Anadolu'yu, Makedonya'yı, İtalya'yı, Kuzey Afrika'yı falan düşünürsek, buralarda yaşayan insanların istençlerinin Roma Devleti'ne yansıdığını söyleyemeyiz. Roma yasalarını kabul ediyorlar onlar. Yani yasa onlar tarafından yapılmıyor. Onlar bilgeler tarafından yapılıyor diyelim ya da senato tarafından yapılıyor. Senato şey, yani bir yasayı yapabilecek eğitimli, kültürlü patisyenlerden oluşuyor. Ve halk yasaları kabul etmek zorunda kalıyor. Belki Atina'da işte Yunan kent devletlerinde demokrasi olanaklı ama Roma durumunda henüz halkın istencinin devlete yansıması ya da devletin halkın istenci tarafından belirlenmesi gibi bir şey düşünülmesi bile olanaksız. Roma'dan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nda da aynı şey. Ya Bizans İmparatorluğu'nda ya da Selçuklu İmparatorluğu'nda ve Avrupa'da da halkın istenci, örneğin Bourbonlar, Bourbonlar Fransız kralları değil mi? Fransa hanedanı. Yani bunlar Louis'ler var, 14. Louis, 15. Bunlar hangi hakla o devlet istencini temsil ediyorlar ya da ellerine geçiriyorlar? Ya da niye bunlar tanınıyor? Yani Almanya'da Alman şeyleri var, prensleri var ama yine de bir şey var, imparator var. O imparatoru şey yapabiliyor, belli bir ölçüde seçiyorlar. Ama imparatorluk zayıf bir devlet, hatta devlet bile değil. Ve halkla, yani nüfusla devlet arasındaki ilişkiyi düşün. Ya da halkla, halk diyemiyorum çünkü çok fazla halk var bir imparatorluğun alan bir coğrafya alanı içerisinde halklar ve devlet arasında bir şey yok, uygunluk yok. Önemli olan o zaman orada halkın böyle bir talebi de yok, böyle bir istemleri de yok. Yani biz yasaları yapalım, devlet bizim olsun, demokratik olsun deme gibi bir şey durumda değiller. Diyemiyorlar. Yani Roma, Yunanlılar diyorlar çünkü Atinalılar sıradan Atinalı birey. Çok gelişmiş insan. Yani felsefe biliyor, sanatlarla ilgili. Çünkü onlar şeyler, Atina galiba en parlak döneminde nüfusu 200 bine ulaşıyor. Yani çok büyük, çok şey değil, muazzam büyük değil. Ve oradaki, doluyor değil mi saatimiz? Oradaki insanların demokrasi uygulamaları olanaklı. Ama yani şimdi Osmanlı İmparatorluğu ya da Roma İmparatorluğu'nda insanların girip sandık başına oy vermeli. Zaten çoğu şey eğitimsiz, çoğu bir bölümü köle durumunda. Onların öyle bir talepleri yok, partiler falan yok. Yani orada demokrasi işleyebilecek bir şey. Önemli olan o zaman devletin işlemesi ve devletin işlemesi de yasaların şeyine bağlı, kalitesine bağlı ya da rasyonelliğine bağlı. Ve onu başaramıyorlar.
Evet, aslında biraz da kaosun kaldırılmasına yardımcı oluyor. Yani o kadar halkın katılması biraz da kaosun kalkmış olmasını sağlamış.
Hangi devlet? Cumhuriyet mi kaldı?
Hayır, Roma imparatorluk olduğu zaman.
Tabii. Yani imparatorluk olduğu zaman her şey bir anda çözülüyor, bir anda. Evet. Yani kaos halklar hiçbir zaman kaosu tercih etmiyorlar. Yani Sezar Roma'ya döndüğü zaman, Pompei'yi yendikten sonra Roma'ya döndüğü zaman genel olarak herkesin ona karşı bir şey var, itaati var. Yani kimse şey istemiyor sanki, o huzursuzluk istemiyor. Yani genel tin öyle görünüyor. Ve itiraz etmiyorlar. Senato uysal. Sezar'ın eski düşman... Sezar'ın bir de şey var, karakter özelliği olarak bağışlayıcı olma gibi bir yanı var. Yani düşmanlarını yendiği zaman bağışlıyor. Ve bu şeyle onu öldürenlerden birisi için de böyle bir bağışlama yaptığı söyleniyor. Onu yapmasaydı daha iyi olur Roma falan gibi.
Cumhuriyetçiliğine kaldı, savaşıyor. Cumhuriyetçiliğini ortaya
kaldırıyor. Evet. İmparator öyle. Yani cumhuriyetçiliğini işlemiyor artık. Cumhuriyetçiliğini o kadar büyük bir devlete uygun değil. Yani burada
bir de Sezar'ın adı imparatorluk bir şeyde Roma'dan daha öne geçmiyor mu? Aslında o kadar yaptığı ki katliam vesaire falan. Yaratı, korku, güç.
Sezar, Roma. Ya orada Roma herkesin hepsinin üstünde duruyor. Sezar'ın da üstünde duruyor. Sezar kendi kişisel imparatorluğunu kurmuyor. Roma imparatorluğu kuruyor. Roma tini tin olarak o bütün bireylerin ve imparatorların ya da senatörlerin, konsüllerin hepsinin üstünde. Yani Roma tini, tin dediğimiz şey bireylerden, yani tin evrensel. Hayvan türü gibi. Tür nasıl bireylerin ölmesine karşın tür sürüyorsa ve tür bir evrensel değil mi? Evrensel soyut bir şey. Evrensel var olan bir şey değil. Soyut olan yoksa. Tür sürüyor. Bireyler hepsi yok oluyor. Yani her 50 yılda bir bütün diyelim ya da 100 yılda bir bütün insan bireyler değişiyor ama insanlık sürüyor. Evrensel sürüyor orada. Bireyler yok oluyor. Somut bireyler, fiziksel, edimsel bireyler yok oluyorlar ve tür sürüyor. Roma devlet içinde öyle tarihte. Bir devletin tini, onun evrenseli ve onun altındaki bütün bireysellikler ona güdümlüler. Onun altında duruyorlar ve esas tözsel olan o evrensel tin, ilneksel olan bireyler. Onlar geçiciler, dayanıksızlar ama töz dayanıklı olan, tinsel olan. Ve Roma İmparatorluğu, şimdi burada daha dramatik, daha önemli olaylar var. Aslında çok da yani Hristiyanlık bu imparatorluk döneminde gelişiyor. Daha doğrusu cumhuriyette, yani cumhuriyetin yıkılışına doğru şeyin de Hristiyanlığın ortaya çıkışı da aşağı yukarı aynı döneme geliyor. Onu birlikte almaya çalışacağız. Biraz daha ağırlaşacak şeyimiz, konu. Ara verelim mi? Zor ya. Yani.